Tanrı Sözü'nden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Petrus mektubunun 2. bölümündeyiz bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. 2. bölüm 11. ayetten 25. ayete kadar olan kesime bakacağız. Petrus okuyucularının dikkatini 11. ayette Mesih'teki konumlarından yeryüzündeki durumlarına çevirmek ister ve şöyledir. Sevgili kardeşlerim, sizlere öğütlerim. Cana karşı savaşan bedenin tutkularından uyruksuzlar ve göçmenler olarak uzak durasınız. Petrus, cana karşı savaşan bedenin tutkularından kaçının diyor. Bu uyarıyı okuduğumuzda aklımıza hemen cinsel günahlar geliyor. Oysa burada belirtilmek istenen şeyler daha da geniş bir alanı kapsamaktadır. Mesela Tanrı'nın isteğiyle uyuşmayan herhangi aşırı bir arzu bedenin tutkuları kategorisine girebilir. Buna birçok örnek gösterebiliriz. Aşırı derecede yemek, yani oburluk, sigara ve içki tutkunluğu, bedeni aşırı bir uykuyla doyurma alışkısı ki çok kez bu miskinliğe dönüşür. Mal, mülk biriktirmeye heveslenmek ve bütün zamanını buna harcamak. Dünyasal zevk ve sefaatleri arzulamak ve bunun ardından gitmek. Bütün bunlar bizim ruhsal hayatımıza karşı tehlikeli saldırılara geçen şeylerdir. Bunlardan herhangi birisi Tanrı ile olan ilişkimizi engelleyerek ruhsal gelişmemizi durdurabilir değerli dinleyicilerimiz. Sonra Petrus dünyada yabancılar olarak öz ülkemizi nasıl temsil etmemiz konusunda öğüt verir ve şöyle der 1. Petrus 2. bölüm 12. ayette. Uluslar arasında yararlı yaşayışınızla beliresiniz öyle ki sizleri kötülük yapıyor diye yerenler yararlı işlerinize bakarak tanrısal ziyaret gününde Tanrı'yı yücelsinler. Bazen Mesih imanlıları kendimizi dünyadan ayrı tutmalıyız diye insanlara yaklaşmaz olurlar. Ne saçma bir şey değil mi? Rab İsa Mesih bizi dünyada bıraktı ki dünyanın ışığı ve tuzu olalım değerli dostum. Elimizi eteğimizi dünyadan çekmemizi bize asla söylemedi, bunu öğretmedi, öğütlemedi. Ne var ki yaşam tarzımız zaten bizi Mesih'e iman etmeyen kişilerden ayıracaktır. Sadece bedensel tutkulara karşı kendimizi disiplin etmemiz yetmez. Aynı zamanda İnanmayanlar önünde olumlu ve doğru bir yaşam sürmeliyiz. Ne olursa olsun sevgi ve doğruluk ilkelerinde, barış ilkelerinde yürümeliyiz. Devletin koyduğu kurallara %100 uymalıyız. Bugün dünyanın yaşam düzenine göre yaşamamalıyız. Yoksa ipimizi dünyanın eline vermiş oluruz. Petrus, göçmenler olarak bu dünyada Mesih İsa'yı temsil ederek nasıl yaşamamız gerektiğini açıklamaya devam ederken şöyle yazdım. Sevgili kardeşlerim, size yalvarıyorum. Cana karşı savaşan benliğin tutkularından kaçının çünkü bu dünyada yabancı ve konuksunuz. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı kendilerine yaklaştığı gün yücelsinler. İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma, gerek her şeyin üstünde olan krala, gerekse kötülük yapanların cezalandırılması, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tarafından gönderilen valilere Rab adına bağımlı olun. Böyle okuyoruz 2. Petrus mektubunun 2. bölüm 11-14 ayetler arasında. Belki bu mektubun ne zaman yazıldığını öğrenirsek, yazılan sözlerin ne kadar zor uygulanabileceğini de anlamış olacağız. Petrus, Rab saygısı adına insanlar tarafından kurulan her düzene bağımlı olun diyor. Başta bulunan kişilere, devleti yönetenlere Rab adına bağımlı olun, kurallara, yasalara uyun. Petrus bu mektubunu yazarken Deli Nero Roma İmparatorluğu'nun tahtına oturmuştu. Buna rağmen Roma adaletinden gururla söz ediliyordu. Aslında adalet diye bir şey yoktu. Evet, kağıt üzerinde güzel yasalar vardı ama bunlar uygulanmıyordu. tam birçok ülkede olduğu gibi. Fakir insan her zaman ezilmiş, haklarını alamamış, zengin adam ise parasıyla avukatlar tutup hem kendi haklarını almış hem de fakirin haklarını yemeyi başarmıştır. Şimdi olduğu gibi Roma İmparatorluğu döneminde de yasayla başa çıkamayan fakir adam olmuştur. O zaman sormalıyız, Mesih imanlısının yasalara karşı tutumu ne olmalı? Petrus işte bu konuyu ele alıyor değerli dinleyicilerimiz. Rab saygısı adına insanlar tarafından kurulan her düzene bağımlı olun diyor. Petrus'un yazdığı kişiler Roma yönetimi altında yaşadıklarına göre Roma yasalarına uyma zorundaydılar. O dönemin imanlıları Roma yasalarının haksızca uygulandığını biliyorlardı. İsa Mesih'i haksızca çarmıh ölümüne mahkum eden Roma yasalarıydı. Daha sonra birçok Mesih imanlısının yaşamlarını haksızca son veren yine Roma yasalarıydı. Tüm bu haksızlıklara rağmen Roma hala doğru yasalarından böbürlenerek söz ediyordu. Dünyanın her yerinde düşünce özgürlüğünden koltukları kabararak söz eden insanlar gerçek anlamda insan hakları konusunda sözünün eri olamıyor. Düşünce ve inanç özgürlüğü yalnız kağıt üzerinde kalıyor. O zaman Mesih imanlıları olarak biz buna karşı isyan mı etmeliyiz? Hayır ve yine hayır değerli dinleyicilerimiz. İnsanlar tarafından kurulan her düzene bağımlı olun diye bu konuda öğüt veriyor Rab bize. Rab bize başınızda bulunan devlete, devletin kurallarına uyacaksınız, onlara boyun eğeceksiniz. Hatta Elçi Pavlos başta bulunanlar için dua edin diyor. Onların üzerinde büyük sorumluluklar vardır. Onlar sevgi ve doğruluk ilkelerinde yürüyebilmeleri için, her şeyi adilce yapabilmeleri için onlara bilgelik gerekir ve siz onlar için dua edin diyor. Sevgili dinleyicim, bir imanlı yönetime ve onun yaşamı üzerinde yetki sahibi olanlara boyun eğdiği zaman, yasalara uyduğu zaman bu üstün yaşamı sayesinde Rabbin yüceliğini insanlara sergiler. Evet biliyorum, trafik polisinin kendisine ceza yazmasını sevinçle karşılayan birisi yoktur. Ama suçluysak bunu severek kabul etmeliyiz. Cezayı ödeyip ileride yasaları çiğnememeye özen göstermeliyiz. Çünkü imanımızı tutum ve davranışlarımızla göstermeliyiz. Söylediğimiz sözler hayatımıza uymalıdır. Tanıklığımız kesinlikle Tanrı sözüne yaraşır olmalıdır. Özgür kişiler gibi yaşayın diyor Petrus. 1 Petrus 2. bölüm 16. ayette. Özgürlüğü kötülük örtüsüne dönüştürmeyin. Bunun yerine Tanrı uşakları gibi davranın. Özgürüz diye yasaları çiğneyemeyiz. Bu nedenle özgürlüğümüzü kötülük yapmak için geçerli bir neden olarak kullanmamalıyız. Çok kez yaşamımız insanlara duyurabileceğimiz en üstün vaazdan daha etkin olabilir. İnsanlar çok kez bizim sözlerimizden ziyade yaşam tarzımıza bakarlar ve bizim yaşam tarzımızı izlerler. Evet, İsa'da özgürüm. Özgürlüğüm içinde gidebileceğim çok yerler, yapabileceğim çok şeyler vardır. Biliyorum ki bu eylemlerim bana hiçbir zarar vermeyecektir ama tanıklığım boşa çıkmasın diye bunları yapmam. Ben özgürlük hakkımı kullanacağım diye bir iş yapar da kardeşimi üzersem ya da ona tökez olursam o özgürlüğün ne yararı var? Şunu hatırlamalıyız değerli dostum. Biz İsa'da özgürüz ama aynı zamanda İsa'nın hizmet görücüleriyiz. Onun kullarıyız. Öyleyse hayatımız ve davranışlarımız daima Rab'be ve onun sözüne yaraşır olmalıdır. 1 Petrus 2 ayet 17. Herkese değer verin, kardeşlik birliğini sevin, Tanrı'dan korkun, devlet yöneticisine değer verin. Değerli dostum, her insanın Tanrı'nın benzerliği ve karakterinde yaratılmış olduğunu unutmayalım. Şunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamamız gerekir ki Rab İsa Mesih yeryüzündeki en değersiz insan içinde kanını akıtmış, hayatını vermiştir. Aslında Rabbin gözünde değersiz insan yoktur. Ama insanlar tarafından değersiz görülen kişiler, için bile İsa Mesih hayatını vermiştir. Bu ayetteki ikinci buyruk bize kardeşlik birliğini sevin diyor. Bir başka deyişle imanlı kardeşlerinizi sevin diye buyurur. Onu sevmek ve saymakla karışık bir hürmet duygusu. Tanrı'ya gücü her şeyin üstünde olan Rab olarak yaklaştığımızda doğal olarak ondan korkarız. O halde onu yüceltmek bizim en öncelikli görevimiz olmalıdır. Biz onu hoşnut etmeyecek bir şey yapmaktan ve onu diğer insanların önünde yanlış tanıtmaktan çekinir korkarız. Şimdi geldik son buyruğa. Devlet yöneticisine değer verin diye yazan Petros, bu ayette son bir hatırlatıcı konu olarak devleti yönetenler konusuna geri dönüyor. Herkese ne gerekiyorsa onu verin. Vergi toplayana vergi, gümrük kesene gümrük, saygı gösterilmesi gerekene saygı, onur yaraşana onur diyor Pavlos Romalılar 13:7'de. Şimdi Petros bu konunun ayrıntısına girip şöyle diyor. Başkaları için çalışanlar, bağlı bulunduğunuz kişilere tüm saygıyla bağımlı olun. Yalnız eli açıklara ve iyi yüreklilere değil, suratsızlara da. 1 Petros 2 ayet 18. Bu ayetin son bir noktasına daha değinmek istiyorum. İtaat, işverenin huyuna göre değişmemelidir. Yani patronun iyi ve nazik bir kişi olduğunda ona tabi oluyorsun ama o patron gidip de yerine huysuz bir patron gelince hemen ona karşı diretmeye başlarsın. Hayır, Rab bizden bu gibi bir yaklaşım istemiyor. İyi bir patrona herkes kolayca tabi olabilir. İmanlılar bundan daha öteye gitmeli. Ters huylu, sert ve çekilmez patronlara da saygılı olmaya çağrılıyorlar. Böyle bir davranış bir Mesih imanlısına yaraşan ve onu diğerlerinden ayıran bir davranıştır. O zaman hemen içimizden sormak isteriz. Ama neden böyle davranmalıyız? Petros bunun yanıtını 2. bölüm 19-20. ayetlerde şöyle verir. Çünkü diyor, Tanrı'ya bilinçli bağlılığı yüzünden haksız yere işkence çekerek üzüntüye düşen, Tanrı tarafından onaylanır. Yaptığınız kötülük yüzünden dayak yer ve bunu sabırla ya da katlanışla karşılarsanız bu işten ne övüncünüz olabilir? Oysa iyilik yapmanıza karşın işkence çekip bunu katlanışla karşılarsanız bu Tanrı katında onaylanır. Yaptığınız kötülük yüzünden dayak yerseniz diye yazdı Petrus. Gerçekten de o günlerde bir köle yaptığı en ufak bir hata yüzünden bile kötü bir şekilde tartaklanır ve dayak yiyebilirdi. Efendisi köleyi korkunç falakaya yatırır ve işkence edebilirdi. Böyle bir durumda yani yaptığı kötü bir şey yüzünden efendisinden dayak yiyen bir imanlı bakın ben Mesih uğruna acı çekiyorum diye böbürlenmesin. Böyle bir gelişmeden kıvanç duymasın diyor yazar. Ama haksız yere elem çektiğimizde Tanrı'nın onayını kazanırız. Kendisiyle olan ilişkimizin bilincinde olduğumuzu ve karşı koymadan ya da kendimizi haklı göstermeye çalışmadan haksız yere acı çektiğimizi gördüğünde bizden hoşnut olur. Haksızca davranışlara alçak gönüllülükle katlandığımız zaman hayatımızda Mesih'i göstermiş oluruz. Bu insanüstü hayat özelliği de Tanrı'nın beğenisini, onun onayını kazanır. Günümüzde de durum değişmemiştir. Bazı imanlı kardeşlerimiz vardır. Mesih'te özgürlük buldum diye patronlarına bayağı meydan okurlar. Bir kardeş anımsıyorum, tam bu görüşle yaşardı. Bir de baktı ki patron onu işten attı. Hemen öbür imanlılara gidip imanlı olduğum için patron beni çekemedi de işten kovdu diye sanki durumdan gurur duyarcasına konuştu. Hayır, yaptığımız hatalar yüzünden çektiğimiz elemlerde övgüye değer bir erdem olamaz. Bu bir erdem değil değerli dostum, bu bir utançtır. Gerçekten de böyle kişiler hataları nedeniyle çekilen acılardan Tanrı'ya hiçbir yücelik getiremezler. Bu nedenle Tanrı'ya yücelik gelmez. Böyle akılsızca çekilen elemler ne bizi bir Mesih imanlısı olarak gösterebilir ne de başkalarını Mesih'e iman etmeleri yönünde etkileyebilir. Bir arkadaşım bir gün bana gelip dostum dedi geçen gün büyük akılsızlık ettim. Tüm paramı borsaya yatırdım. Bu dostum hiç olmazsa akılsızlık ettiğini anlamıştım. Ama bu akılsızlığı yüzünden çektiği acılar için ona bir madalyon verilemez. Önemli olan iyilik yapıp da elem çekmek ve buna katlanmaktır. Bu öylesine insanüstü, öylesine başka bir özelliktir ki insanların günahlarını yüzlerine çarpar ve sonuçta onları kurtuluşa kavuşturur. Dağ başında verdiği vaazında İsa Mesih bu aynı ruhsal ilkeyi dinleyicilerine ve dolayısıyla kutsal kitabı okuyan herkese duyurdu. Şöyle dedi: "Sizleri aşağıladıkları, size saldırıda bulundukları, benim yüzümden yalan yere size her tür kötü söz söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin ve kıvanç bulun. Çünkü göklerde büyük armağanınız vardır. Çünkü sizlerden önceki peygamberlere de bu yolda saldırıda bulundular." Petrus 2. bölüm 21-22. ayetlerde şöyle diyor: "Böyle bir yaşama çağrıldınız. Çünkü Mesih de sizin için işkence çekti. İzinden gidesiniz diye sizlere bir örnek bıraktı. O hiç günah işlemedi, ne de aldatıcı bir laf çıktı ağzından." Rabbimiz İsa Mesih yeryüzündeyken iki açıdan acı çekti. İlkin, insan bedenine büründüğü zaman doğruluk uğruna bir insan olarak işkence çekti. Bundan başka daha yoğun bir şekilde insanların günahı için çarmıhta ölürken bizim hiçbir zaman anlayamayacağımız işkencelere katlandı. Çarmıh üzerinde çektiği işkence bizim için bir örnek olamaz. Çünkü biz aynı yoldan gidemeyiz. Onun çarmıhta çektiği acıları biz çekemeyiz. O acılar bizim kurtuluşumuzu sağladı. Onun çarmıh üzerinde bizim yerimize acı çektiğine inanıyoruz ve yaptığı bu işi kabul ediyoruz. Ama biz bunu kendi hayatımızda asla tekrarlayamayız. Ancak şu var ki, yeryüzünde bir insan bedeninde yaşarken çektiği acılar açısından bize bir örnek bırakmıştır. Ruhsal hizmetine başlamadan önce Nasıra'da büyürken, herhalde değerli dostum, çok kere aşağılanmıştı. Ama ruhsal hizmetine başladıktan sonra Yahudi din önderlerince ağır baskılara uğramıştı. Tüm bu baskılar İsa'nın doğruluğundan dolayı gelmişti. Bu açıdan Rab ise bize bir örnek olabilir. Ne yerilirken yerdi, ne de işkence çekerken gözdağı verdi. Tersine hakça yargılayanın eline bıraktı kendini diyor 2. bölüm 23. ayette 1 Petrus mektubunun. İsa Mesih'e yapılan haksızlıkların yargılanmasını babanın eline bıraktı. Bu açıdan bize örnek oldu ve bize bir örnek bıraktı. Paulus Roma'daki imanlara yazdığı mektubunda buna ilişkin şöyle yazdı: "Ey sevgililer, hiçbir zaman öç almayın, bırakın Tanrı'nın öfkesi alsın öcünüzü. Çünkü kutsal kitapta şöyle yazılmıştır: Rab öç alma hakkı benimdir, karşılığını ben vereceğim" buyuruyor. Romalılar 12 ayet 19. Evet, İsa bizim örneğimizdir ama bize sadece bir örnek vermekle kalmadı. Aynı zamanda o örnek yaşama yaklaşır şekilde yaşayabilmemiz için gereken gücü sağlamıştır. İşte bu konuda Petrus şöyle yazdı 1. Petrus mektubu 2. bölüm 24. ayette: "Haç üzerinde günahlarımızı öz bedeninde taşıdı, öyle ki günah yönünden ölüp doğruluk için yaşayalım. Onun yaraları ile siz iyi oldunuz." Bu bizim için bir örnek değil, yaşam gücüdür. Biz kendi günahlarımız için çarmıhta ölemeyiz. Kendi günahlarımızı taşıyamayız. Kendi günahlılığımızdan kendimizi kurtaramaz ve temizleyemeyiz. Ne de başkaları için ölebiliriz. Rabbimizin yaptığı bu eşsiz iş sayesinde biz günah yönünden ölüp doğruluk için yaşayabiliriz. Onun yaralarıyla şifa buldunuz diye yazdığı elçi Petrus. Ama neyimiz var ki şifa bulalım? Günümüzde sözde iman yoluyla şifa veren biri bu söze değindiği zaman aslında bu Petrus'un sözleri değil, Yeşaya peygamberin sözleridir. Çünkü Petrus burada Yeşaya peygamberden bir aktarma yapmıştır ki hem Yeşaya'nın hem de Petrus'un burada fiziksel bir hastalıktan değil, günah hastalığından söz ediyor. Evet, İsa Mesih çok kez hastalara şifa verdi. Ama bizim yaşamımızda en çok ilgilendiği hastalık ruhsaldır. Günah diye bilinen genel bir hastalık vardır. İşte bu günah hastalığından şifa bulduk. Bugünkü şifa vericilerin hiçbiri bu günah hastalığını iyi edemez. Öyleyse hastalar için dua etmeyelim mi? Değerli dostum, Elbette ki dua edeceğiz, hem de çok dua edeceğiz. Durmadan dua etmemiz gerekiyor. Her zaman, her durumda sürekli olarak dua etmeliyiz. Hasta kardeşlerimizi ya da herhangi bir sorunu dua ile Rabbe veriyoruz. Bizim görevimiz budur. Ondan sonrası Rabbin işidir. Bu duruma nasıl el atıyorsa bunu Rabbe bırakmalı ve Rabbe güvenmeye devam etmeliyiz. Çünkü Rab en iyisini yapar. Burada yeryüzünde misafir olduğumuzu, burada kalıcı olmadığımızı her zaman aklımızda tutalım. Ve biz gün be gün ölüme doğru ilerliyoruz. Doğuyoruz, bu günahın getirdiği sonuçtur. Büyümeye başlıyoruz ve ondan sonra da yaşlanmaya ve ölüme doğru gidiyoruz. Petrus, Yeşaya peygamberin Mesih ile ilgili bu sözünü bize aktarırken, fiziksel şifadan ziyade ruhsal şifa, yani günahı düşünmüş olmalıydı. Yine Yeşaya'nın 53. bölümünden alıntılarla devam edip diyor Petrus. Çünkü koyunlar gibi yolu şaşırmıştınız ama şimdi canlarınızın çobanına ve gözeticisine döndünüz. 1. Petrus 2 ayet 25. Türkçemizde koyun gibi insan dediğimizde kişiye hakaret etmiş oluruz. Ama kutsal sözde hem kurtulan hem de günahlar içinde kalan insan koyuna benzetilir. Tövbe edip Rabbe gelmeden önce yolunu şaşırmış koyunlar gibiydik. Petros da bizlere Yeşaya peygamberden alıntılar yaparak diyor ki, sizler yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz. Yeşaya peygamber şöyle demişti, hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık ve her birimiz kendi yoluna döndü ve Rab hepimizin fesadını onun üzerine koydu. Yeşaya 53 ayet 6. Görebildiğiniz gibi bu bölümün son parçasının konusu Mesih'in ölümüdür. Mesih bize örnek olsun diye acı çekti. Üstelik günahlarımız için yerimizi alarak bizim için öldü. Ama şimdi canlarınızın çobanına ve gözeticisine döndünüz. Evet, kurtulduğumuz zaman o büyük çobana, koyunları uğruna hayatını ölüme veren iyi çobana geliyoruz. Bu çoban uğrunda kanını döktüğü, canını verdiği sürüsünü hiç yorulmadan tatlı bir şekilde güdecektir ve yakında sürüsünü göklerdeki yeşil otlaklara götürmek için ortaya çıkacak olan ve bir daha kendisinden asla ayrılmayacağımız baş çobana geri döneceğiz. Sevgili dinleyicim, Rabbe gelmek, canlarımızın gözetmenine dönmek demektir. Bizler ilk yaratıldığımızda ona ait idik ama günah nedeniyle kaybolmuştuk ve şimdi onun yüceliğine geri döndük ve artık sonsuzlarca esenlik ve güvenlik içerisinde olacağız. Bu değerli dostum, bu çağrı, bu davet senin için de geçerlidir.